Ayrım 4.
Bunun üzerine Akif hücuma geçti. Burada Akif ile Fikret arasındaki bir farka işaret etmek yerinde olur. Akif cemiyetin içine karışıp onun dertlerini bizzat görerek tespit ederken ve onlara çareler gösterirken, Fikret bu işi mağrurane ve cemiyetten kaçarak aşiyanın da becermek yolunu tutmuş. Bu yüzden de kimseden ümmidi feyz etmem, dilenmem perrübal. Kendi cevvim, kendi efkalimde, kendim tairim demişti. Fikret'in cemiyeti bu hale getiren amilin din İslamiyet olduğuna inanmasına ve bu sebeple hücumlarını ona karşı yoğunlaştırmasına karşılık Akif, cemiyetin bozukluğunu dinden uzaklaşmakta, dini asli kaynaklardan değil de ana babadan yalan yanlış bilgilerle öğrenilip yaşanmasında ve bu yüzden lüzumsuz bir tembelliğe, tevekküle, takdide ve batı hayranlığına saplanmakta buluyordu. Böyle gördük dedemizden sözü dinen merdut. Acaba sahayı tatbikin neden namahdut? Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet bilseydik, çare yok, göstermezdik bu kadar sersemlik. Ayrıca Müslümanlık nerede bizden geçmiş insanlık bile? Müslümanlık bu değil, biz yolumuzdan saptık. Müslümanlık bu mu yahu diye insan yanıyor. Demek İslam'ın ancak namı kalmış Müslümanlarda. Bu yüzdenmiş demek hüsran-ı milli son zamanlarda. Ölüler dini değil, sen de bilirsin ki bu din. Diri doğmuş, duracak dipdiri durdukça zemin. Ve benzeri birçok mısra ve beyitlerde İslamiyet'in yanlış anlaşıldığını ve iyi bilinmediğini, bunun da cehalet mahsulü olduğunu anlatmaya çalışır. Karı dövmüş, boşamış, emri ilahi ne denir? Bunların hepsi emin ol ki cehalettendir. Bu cehaletle işlerin yürümeyeceğini, asrın ilim asrı olduğunu, bu bakımdan Avrupa ile aramızdaki ilmi açığın kısa zamanda kapanması gerektiğini söyler. Bu cehaletle yürümez, asra bakın, asrı ulum, başlasın terbiyeniz ailelerden oğlum. Akif'e göre milletlerin ikbali için iki kudret lazım, marifet ve fazilet, yani bilgi ve ahlak. M. Akif, marifetin elde edilmesi için Türk gençliğine model olarak seçtiği Asım ve arkadaşlarını bir gün evvel gidiniz, bir saat evvel dönünüz diye Avrupa'ya gönderir. Onun için zaman da çok önemlidir. Hani bir ömre bedeldir şu geçen her gününüz. O, aradaki farkın kısa zamanda kapatılabilmesi için oraya tahsile gönderdiği gençlere gözlerinin yılmamasını ve gece gündüz didinerek giden 300 senelik ilmi sık elden edinmelerini tavsiye eder. Fen diyarından sızan namütenahi pınarı, hem için hem getirin yurda o nafi suları. Aynı menbaaları ihya için artık burada, kafanız işlesin oğlum, kanal olsun arada. Buradaki ihya kelimesi boşuna kullanılmamıştır. Akif Avrupa'daki ilmi gelişmeleri yakından takip ediyordu. Bunu onun atomun patlamasıyla dünyanın çehresinin değişeceğine işaret eden beyitlerinden kolaylıkla anlamak mümkündür. Yarının ilmi nedir halbuki? Gayet müthiş. Maddenin kudreti zerriyesi, uğraştığı iş. O yaman kudrete hakim olabilsem diyerek, sarf edip durmada birçok kafa binlerce emek. Ona yükseldi mi artık, değişir rüyi zemin. Çünkü bir damla kömürden elde edecekler temin. Öyle milyonla değil, namütenahi kudret. Atomun patlatılacağını, atom bombası patlatılmadan 26 sene evvel haber veren Akif, yukarıdaki beyitte ihya kelimesini kullanmakla bizde aslen mevcut olup, çeşitli sebeplerle körelmiş kaynakların yeniden canlandırılmasını, ihyasını istemektedir. Çünkü ona göre her sahada taklit ile sökmez hareket. Akif, inşa kelimesini kullanmamış, çünkü o yapılacak hareketin bir inşa hareketinden çok bir ihya hareketi olmasına, milleti muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak esas kaynakların yeni metotlarla canlandırılıp en son kapasitede işletilmesine ve mesaiye son süratini vererek çalışmasına taraftardır. Onca bütün edvarı terakkiyi yarıp geçmek için, kendi mahiyeti, ruhiyemiz bize kılavuz olması lazımdır. Bunlarsız kurtulma ümidi beyhudedir. Yalnız kendi ruhi mahiyetimizin bize kılavuz olabilmesi için tedaviye millet ağacının kökünden başlamalı, tedavi esnasında da yabancı aşı ve iğneler kullanmayıp sadece kendine kendinden aşı yapılmalı ki ağacın bünyesi bozulup karışmasın, safiyetini kaybetmesin. Ağacın alacağı bu yeni taze kuvvetle bütün dal ve budakların yeşerince işte bu asırlarda sürecek bir ihya hareketinin başlangıcı olacaktır. Bu asla dönüş hareketi ilimde, felsefede, yaşayışta, imanda, ihya yani yeniden doğma hareketi olup Akif'in umduğu uzun süreli inkılap ancak o zaman gerçekleşecek. Asım'ın nesli tarzında yeni nesiller yetişecektir. Çünkü Akif'in Asım'ın nesline azami itimadı vardır. İmanlıdır, bilgilidir, dürüsttür. Çalışkandır, yiğittir, vatanseverdir. Memleketi, dini ve devleti için canını vermiştir. Memleketi o nesil kurtarmıştır. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Çiğnetmeyecek kelimesinden Akif'in istikbalde de o nesle tam olarak güvendiğini ve istikbalimizi ona emanet ettiğini anlıyoruz. M. Akif bu sebeplerden dolayı taklitçi ve aktarma bir inşa hareketi değil, fakat şuurlu bir ihya hareketi istemektedir. Bu söylenilenler de gösteriyor ki Akif ilme ve bilhassa müsbet ilme büyük ehemmiyet vermektedir. Bu manada ona da pozitivist denebilir. Fakat onun ilim anlayışı yol gösterici, sahası dışında kalan hususları inkara ve yıkmaya yönelmeyen bir anlayış olup, taklitçi ve genellemeci bir anlayış değildir. Akif Fikret ile ilme olan itimat hususunda birleşmekle birlikte, ilim anlayışı bakımından ondan ayrılmaktadır. Hatta Akif, ilim kudretinden mahrum olduğumuz takdirde şerefsiz bir hüsrana uğrayacağımıza ve garbın emriyle yatıp kalkan bir robot haline geleceğimize inanmaktadır. Garbın emriyle yatıp kalkmaya artık mahkum. Çünkü hakim yaşatan şevketi fenden mahrum. Biz evet hasmımızın kudreti irfanından, bir nasip bizde o yüzden bu şerefsiz hüsran. Gelelim Akif'in ahlak anlayışına. Akif memleketin kurtuluşu ve yükselişi için fazileti yani ahlaki üstünlüğü ilmin yanında en büyük şart olarak ileri sürüyordu. O kurtuluşu ahlakın yükselmesinde görmekteydi. Bir halas imkanı var. Ahlakımız yükselmeli. Çünkü ona göre bir milleti öldüren ve yaşatan şey ahlaktı. Gökten inmez bir de hiçbir şey. Bütün yerden taşar. Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar. Akif ahlaka bu kadar ehemmiyet verir ve inandığı gibi yaşamaya çalışırken ahlaktan anladığı nedir? Ahlakı neye dayandırıyor? Bu suallerin cevabını şu beyitte bulabiliriz. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Demek ki o ahlakı Allah sevgisi ve korkusuna dayandırıyor. Böylelikle pozitivist ve ilimci bir ahlak anlayışının fayda vermeyeceğini de belirtmiş oluyor. Ona göre yüreklerden Allah korkusu çekildiği zaman ilmin, bilginin ve vicdanın ahlaki fiillerde hiçbir müsbet rolü kalmaz ve hayat hayvani yahut daha da alçak bir hal alır. Hayat artık vehimidir, hayır ondan da alçaktır. Kişinin kalbinde Mevla'dan korku yer tutmayınca, namusun bile bir manası kalmaz. Bu yüzden milletlerde ahlaki çöküntü, izmihlal başlar. Ahlaki izmihlal en müthiş izmihlal olduğu için artık bu çöküntüden ne millet, ne milliyet, ne de istiklal kurtulabilir. Bu sebeple milli ruh olan ahlakı millinin iflas etmesi külli bir ölümdür. Şimdi aynı konuyla ilgili olarak bir başka hususa işaret edelim. Bu husus Akif'in kurtuluş imkanı olarak gördüğü ahlakın yükselmesi için millette sağlam ve köklü bir imanın bulunması lüzumuna inanmasıdır. Bu nasıl temin edilecektir? Ona göre bunu temin etmenin yolu halkı uyandırıp ona dinini, imanını milliyetini, tarihini ve insanlığını öğretmektir. Bunu kim yapacaktır veya yapmalıdır? Akif bu hususta münevverleri, aydınları, ilim adamlarını ve din alimleri ile din görevlilerini vazifeli görür. Fakat bunların irşat, aydınlatma ve rehberlik vazifelerini yapmamalarından dolayı bu zümreleri şiddetle tenkit eder. Çünkü münevver tabaka her şeyden önce taklitçidir, batı hayranıdır. Oradan aldığı tesirle din ve milliyet düşmanıdır. Bu yüzden de halktan kopmuştur. Esas dert de budur. Biz de erbabı tevekkülle avamın arası pek açık. İşte budur bence vücudun yarası. Bu tenkitten edebiyatçılar da nasibini alırlar. Üdebanız hele gayetle bayağı mahlukat. Halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhat! Cemiyetin bozukluğundan ve halkın cahil bırakılmasından ilimsiz hocalar da mesul olmakla beraber bunların vereceği zararlar daha büyüktür. Ne hüdadan sıkılırlar ne de peygamberden. Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden çekecek memleketin hali ne olmaz düşünün. Din alimlerini ve görevlilerini de şöyle tenkit eder. Misyonerler gece gündüz çalışırken, acaba oturup vahyi ilahiyi mi bekler ulema? Akif'e göre memleketin yükselmesi için önce bu zümrelerin kendi aralarında, sonra millet fertleri arasında birliği, vahdeti temin etmeleri, aradaki açıklığı kapatarak dayanışmayı sağlamaları gerekir. Son olarak Akif'in bir başka cihetine işaret edelim. Fikret'in maddeci bir karanlığa ve buhrana sürüklenmesine karşılık Akif, ömrünün sonunda tasavvufi bir anlayışa ulaşmış ve ilahi bir aşka tutulmuştur. Henüz yadımdadır bezminde methuş olduğum demler. O demler ki yadından kopar beynimde bin mahşer. Beytiyle misal ideler. Aleminin ilahi hatırası ile yanıp tutuştuğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda bu yüzden vuslat için can atmaktadır. Ömürler geçti sen yoksun, gel ey bir tanecik mabut, gel ey bir tanecik gayip, gel ey bir tanecik mevcut. Mehmet Akif bu ilahi hasret içinde bu dünyadan ayrılıp bir tanecik mevcuduna kavuştu. Fakat imanı ve idealiyle yaşadı, ondan kuvvet aldı, bu iman ve nur ile milletinin kurtuluşunu müjdeledi. Maddeye, mevkiye, şöhrete hiç mi hiç itibar etmedi. İmanı uğrunda mücadele etti. Fikret'e karşı çıkmasının bir sebebi imanına yapılan tecavüze tahammül edememesi ise bir diğeri de yanlış ve zararlı fikir ve telkinlerden yaygınlaşarak kurtuluş ümidi olan gelecek nesilleri bozmasını önlemektir. Çünkü Akif, Asım'ın nesline münkat, tabi olmak olacak istikbal şeklinde ifade ettiği inancı ile geleceği de garanti altına almak istemiştir. Sonuç: edebi sahadaki maddecilik, ruhçuluk mücadelesi, delillerini edebi sanatlardan alan ve edebi oyunlardan istifade eden bir mücadeledir. Fikret-Akif mücadelesi de felsefi bir değeri olmayan, bu tarz mücadeleye bariz bir örnek teşkil eder. Aslında Fikret kadar değilse bile, Akif de köklü bir felsefi kültüre sahip değildir. Fakat Akif'in fazla olan tarafı, derin bir İslami kültüre sahip olması, İslam düşüncesine aşina bulunması, üstadı hakimim dediği Ferit Kam vasıtasıyla Avrupa düşüncesine yabancı kalmaması ve daha da mühimi veteriner olarak biyoloji, fizyoloji, zooloji ve anatomi, teşrih gibi müsbet ilim dallarının gelişmelerinden mesleği icabı haberdar olması, kısaca tecrübi metodu yakından tanımış olmasıdır. Fikret'in liseden öteye ciddi bir kültürü ve fikri meşguliyeti olmaması yüzünden Akif'in teşhis ve tedavilerinin isabetli olmasına karşılık inançlı bir hayattan buhranlı ve mütecaviz, saldırgan bir anlayışa ulaştı. Teşhis ve tedavilerinde hiçbir isabet kaydedemedi. Hatta onun bu tecavüzleri, "Yırtılır ey kitabı köhne yarın, mefteni fikir olan sahifaların." diyerek Kur'an-ı Kerim'e insan eti yenmez bu teselliye içimden bir an için ecdadımı nisyanla inandım ifadeleriyle ecdada ve tarihimize kadar uzandı. Fakat Tevfik Fikret bununla da yetinmeyerek Nietzsche'nin immoralizminde olduğu gibi bütün değerleri inkar edecek ve yıkacak kadar bu tecavüzlerin sahasını genişletti. Her şeref yapma, her saadet piç, her şeyin ibtidası, ahiri hiç. Haluk'un Amentüs'ündeki esasları belli ölçülerle Akif de benimsemiştir. Fakat o bundan evvel İslam Amentüs'ündeki esaslara inanır. Böylelikle Fikret, fikir ve inançlarında ilmi ve metafizik bir temelden mahrum kalırken, Akif böyle bir temele dayanmış olmaktadır. Akif ile Fikret arasındaki kültür ve inanç farkı, Fikret'i tutarsız ve mesnetsiz bir inkara sürüklerken, Akif'i aksine tutarlı ve düzenli bir inanç ve düşünce hayatına bağlı kılmış, kalbinin ışığı ile milleti irşada ve aydınlatmaya imkan vermiş ve milletine her bakımdan rehber olmasına vesile teşkil etmiştir. Yol gösterdiği iman ve ideal aşıladığı, Asım'ın nesli meyvasını verirken, yani gerçekleşip hakikat olurken, tabir caizse Fikret'in ideali ölü doğum yapmış. Yetiştirdiği Haluk, yani çizdiği ideal insan tipi papaz olmak, mühendisliği bırakarak suretiyle babasının düştüğü acıklı durumdan kendisini kurtarmaya çalışmıştır. İnançlarını kaybeden herkesin düştüğü ruhi ve manevi buhrana düşen Fikret, şüphe bir nura doğru koşmaktır diye işe başladığı halde, şüpheden hakikati bulamamış, şüpheyi vasıta kılacak yerde gaye edinmiş ve o şüphe denizinin içinde her şüpheci gibi kalmaktan kurtulamamış ve inan Haluk, ebedi bir şifadır aldanmak diyerek bu ebedi şifaya kavuşmuştur. Netice olarak şunu söyleyelim. Felsefi sahadaki ruhçu maddeci mücadeleye zemin hazırlamış olan bu mücadeleyi, Akif'i haklı çıkarmak, Fikret'i de mahkum etmek ve yere batırmak gibi ilmi usule yakışmayan bir gaye ile ele almış değiliz. Aksine bu mücadelenin başlama sebeplerini ortaya koyarak, her iki anlayışın isabet ve doğruluk derecesini tayin etmek ve günümüz Türkiye'sindeki anlayışlar üzerinde müsbet ve menfi ne gibi tesirler icra ettiklerini tayine çalışmak gayesine yöneliktir. İkinci bölüm. Felsefede maddeci görüşlerin tarihçesi, materyalizm. 1. Materyalizm ve tarihçesi. Felsefi sahadaki mücadelenin materyalist safhasına ait fikri ayrıntıya geçmeden evvel, memleketimizde yayılmak istenen materyalizmi daha iyi anlamak bakımından bu cereyanın kısa bir tarihçesiyle fikir tarihindeki değişik şekillerini tanımamız icap ediyor. Bu sebeple materyalizmin tarihçesine beraberce bir göz atalım. Felsefi bir meslek olarak başlamışken, daha sonra iktisadi, içtimai bir nazariye ve bugün emperyalist temeller elinde bir propaganda aleti haline gelen materyalizm, fikir tarihine şu iki çehreyle çıkmıştır. 1. Nazari felsefede Yunan atomculuğundan bugüne kadar ileri sürülen alemi izah şekillerinden biridir. Alemi madde denilen tek bir varlığa irca ettiği için monist, alemin esasında sonsuz atomların varlığını kabul ettiği için pluralist sayılmıştır. 2. İçtimai felsefede cemiyet hayatını tetkikle meşgul bilgi dallarını tek maddi amille izaha çalışan görüştür. H. Ziya Ülken, Tarihi Maddeciliğe Reddiye, Sayfa 1, İstanbul 1951. Şimdi biz nazari felsefedeki muhtelif şekillerini görelim. İlk çağda. İlk çağda materyalizmin Yunanistan'da birçok mümessilleri vardır. Fakat bunlardan Leukippos ve talebesi Demokritos, ilk çağın hakim görüşü olan atomculuğun kurucularıdır. Bunlar Elea ve Millet Mekteplerinin tesiri altında kalmışlardır. Daha önce Empedokles ile Anaxagoras küçük bir takım unsurlarından bahsetmişlerdir. Fakat bu küçük unsurları bugünkü manada açıklayan Leukippos'la Demokritos'tur. Kamuran Birant, İlk Çağ Felsefesi, Tarihi Ankara 1958. Demokritos ezeli ve ebedi, bütün değişmelerde sabit, sonsuz sayıda çok küçük cevherlerden mürekkep bir varlık kabul eder. Kainat duyularla idraki imkansız sayısız küçük cisimlere bölünmüştür. Demokritos bunlara bölünme kabul etmediğinden atoma diyor. Atomlar boşlukta düşer ve cismanidir. Mahal ve cisimce hendesidir, geometrikler. Demokritos atomların hareket edebilmeleri için doluluk, mala, yanında bir de boşluk, hala kabul ediyor. Karl Vorlander, Felsefe Tarihi C.1, sayfa 64, V.D. Atomların bu boşluktaki hareketi ebedidir. Bunlar toplanma ve terkipleri ile eşyanın özünü teşkil ederler. Paul Janet, Metalip ve Mezahip, sayfa 95, İstanbul 1341. Demokritos'a göre ruh en ince, en düzgün atomlardan terkip edilmiştir. A. Weber, Felsefe Tarihi, sayfa 32, 2. baskı, İstanbul 1949. Mekanik bir kainat görünüşü olan bu nazariyeden uluhiyet, Allah fikri hariç tutulmuştur. Buna rağmen maddenin atom nazariyesi, Sokrates'ten önceki felsefenin ulaştığı en son sınırdır. Epikuros ve Lucretius bu atom nazariyesini kabul etmişlerdir. Demokritos boşluktaki atomların her zaman düz istikamette düştüklerini kabul eder. Epikuros ise düşme sırasında bazı sapmalar olacağını ileri sürer. Bu sapmalarla Epikuros tesadüfe imkan vermektedir. Kamuran Birant, A.E.S. 106. Epikuros tesadüfe yer vermekle irade hürriyetini kurtarmak istiyordu. Lucretius ise dini, ruhun bekasını, gayeliliği inkar eder ve ruhu bedenin yanında uçup giden soluk ile bir sayar. Karl Vorlander, Felsefe Tarihi, Cilt 1, sayfa 207, İstanbul 1928. Orta Çağ'da. Orta Çağ'da materyalizmin mümessilleri İslam alemindeki dehriyun denilen materyalistlerdir. Bunlar yalnız duyular alemini kabul ediyorlardı. Buna karşı Allah'ı ve ruhu görünmez bir alemin ahiret varlığını inkar ederler. Onlara dehriyun adı zaman, dehri, ezeli ve yaratılmamış saymalarından dolayı verilmişti. Bunlara muattıla, ortadan kaldıran da denir. Çünkü Allah'ı ortadan kaldırmak istiyorlardı. Tatil. Dehrilerin en meşhuru İbn Ravendi'dir ki, vahdaniyet fikrine hücum etmiş ve sürülmesine sebep olmuştur. İbn Ravendi, alemin yaratıldığı şeklindeki İslami teze karşı alemin ezeliliğini savunuyor, peygamberlere hücum ediyor ve peygamberlik aleyhinde deliller arıyordu. H. Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, sayfa 42, V. D. İstanbul 1957. İslam aleminde materyalizm, kelamcılar ve Elkindi, Farabi, Eşari, Gazzali gibi filozofların hücumları ve devletin takipleri sebebiyle inkişaf edememiştir. Yeni Çağ'da. Bu devirde materyalizm en çok 17. ve 18. asırda ilerleme kaydetmiştir. Bu devir materyalistleri Descartes'in ruh ve madde dualizminde ruhu inkar ederek bu neticeye ulaşıyorlardı. Diğer taraftan Hobbes gibi maddecilerin düşüncelerinden de kuvvet alıyorlardı. Hobbes her cevher maddidir diyor, ruhu maddeleştirmek için bedenin ruh üzerindeki tesirinden bahsediyordu. Descartes hayvanın bir makine olduğunu ve onda gördüğümüz zihni hadiselerin mekanik olarak izah edilebileceklerini söylüyordu. La Mettrie, Descartes'in makine hayvanından makine insana geçebilmek için ancak bir adım attı. Ona göre tabiatın kanunları aynıdır. Bu bakımdan insanla hayvan, nebatla maden arasında hiçbir fark yoktur. İnsan bir makinedir. Fakat hayvandan daha karışık bir makinedir. A. Weber, Felsefe Tarihi, sayfa 252. Bu karışık hayvan kökeni en basit uzviyetlerden derece derece gittikçe daha yüksek uzviyetler çıkaran tabii bir tekamüle borçludur. Bu tekamül fikri Denis Diderot'da da görülür.
Diderot, neviler arasında yakınlık olduğu gibi alemler arasında da bir yakınlık vardır. Bu sebeple alemler birbirinden çıkabilir ve hayvan, nebat alemleri aynı cinsten olmayan maddeden gelebilir diyor. Diderot da mükemmele doğru gelişme mekaniktir ve madde alemi izaha kafi gelir.